İyi akşamlar. Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam dünden bugüne kök hücre tedavilerini konuşacağız. Konuğumuz Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tamer. Kök hücre tedavilerini konuşacağız. Dolayısıyla önce şeyden başlayalım. Bir kere kök hücre nedir?
Kök hücre bütün diğer hücrelerin geldiği hücre. Hiçbir hücre yoktan var olmuyor. Dolayısıyla vücudumuzdaki bütün hücreler kök hücrelerden geliyor. Ama kök hücreleri değişik kategoriler. Bireyde, yetişkinde, yetişkin kök hücreleri var. Bunlar işte her dokuda bulunan hücreler. Bir de gelişim sırasında ortaya çıkan, çok erken seviyede ortaya çıkan embriyonik kök hücreler var. Bunlar da başka bir kategori kök hücreler.
Üzerinde zaten embriyo halindeyken ortaya çıkıyor bunlar. Bunların bir farkı var ama diyor bizim şu anda sahibimiz.
Evet, her dokuda bulunuyor. Mesela kan sisteminin kök hücresi kemik iliğinde bulunuyor. İşte bağırsaklarımızda hücreler var. Onlar bağırsaklarımızın belli yerinde bulunuyor. Ama bunlar sadece o dokunun hücrelerine dönüşebiliyor. Yani bir kan kök hücresi sadece kan hücre tiplerine dönüşebiliyor. Al yuvarlara, ak yuvarlara dönüşebiliyor. Embriyonik kök hücreler daha farklı. Bunlar embriyoda daha sonra işte kişide oluşan bütün hücre tiplerine dönüşebiliyorlar. Yani bir embriyonik kök hücreyi alıp hem kan hücresi yapabiliyoruz, hem sinir hücresi yapabiliyoruz, hem İşte bağırsak hücresi yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu embriyonik tip kök hücrelere biz pluripotent diyoruz. Yani çok kuvvetli, her türlü, sadece her dokuda kendi kök hücresi var.
Kısacası bir embriyoda bütün hücreler birbirinin aynı ve bunlar daha sonra ilerleyen safhalarda işte pankreas oluyor, beyin oluyor, deri oluyor vesaire. Böyle değil mi bu?
Evet, aynen öyle. Farklılaşma süreci diye bir şey var gelişimde. Bu embriyonik kök hücreler aslında biraz da bizim embriyodan aldığımız ve onu sanki yakaladığımız hücreler, yani doğal hücrelerde çok değil. Şöyle ki işte yumurta ile sperm birleştiğinde döllenme oluştuktan sonra işte 5. günde insanda embriyon o safhasını alırsak biz ve bir tabağa koyarsak embriyonik kök hücreler elde edebiliyoruz. Ama normal gelişim sırasında onlar hemen farklılaşmaya başlıyorlar. İşte değişik organ sistemlerini oluşturmaya başlıyorlar.
Dolayısıyla kısa bir süre var embriyonik kök hücreleri elde etmek için, değil mi? Bu da şey, çalışmaların zorluklarında belki tekrar geliriz oraya. Şimdi bu yetişkin kök hücreler dedik. Yani şu anda böyle yetişmiş insanlar olarak bizde de var olan bu hücreler mesela birincisi ne kadarını oluşturuyor geri kalan hücrelerin? Bir de böyle bunlar o organın içerisinde mesela veya o dokuda dağınık durumda mıdır yoksa hani belli bir yerinde midir?
Yani farklılıklar var tabii her doku için ama mesela kan sistemi için kök hücreler kemik iliklerinde, hatta işte kemik iliğinin belirli noktalarında var ve bunlar toplam kan hücrelerinin çok çok azını oluşturuyorlar. Yani %0.01'inden azını oluşturuyorlar. Ama bu kadar az olmalarına rağmen günde milyarlarca hücreye oluşturmak zorundalar. Yani işte kan sistemimizin yaklaşık %1'i, 200 milyara yakın al yuvar her gün ölüyor, atılıyor. Farklı, mesela sinir sisteminde kök hücreler çok daha az beynimizde. Onlar da çok beynin derinliklerinde ve hipokampüsün belirli bir alanında oldukları düşünülüyor. Deride oldukça yaygınlar kök hücreler. Yani farklı dokularda farklı şeyler görüyoruz. Mesela bazı dokularda pek kök hücre olduğu düşünülmüyor. Retinada öyle. Ya da kulak duymamızı sağlayan kulak içi hücrelerinde. Dolayısıyla mesela işitme kaybı olduktan sonra onların yenilenmesi de olamayacağı için, kök hücre olmadığı için o dokularda daha zor oluyor ya da olmuyor.
Şimdi asıl konumuz olan kök hücre tedavilerine gelirsek, biliyorsunuz siz o kök hücrelerle ki biz bir tedaviden söz edebiliyoruz.
Şu anda aslında tek uygulanan, kabul görmüş kök hücre tedavi yöntemi kemik ilik nakli. O da bir kan kök hücresini kullanılarak yapılıyor. Bu genelde kan kanserleri için ya da bazı genetik kan sistemini etkileyen işte anemi gibi ya da bağışıklık sistemi bozukluklarına neden olan genetik hastalıklarda kullanılan bir tedavi yöntemi. Orada kemik iliği nakli uyan bir kişiden, yani genetik olarak uyan bir kişi bulunabilirse donör, kemik iliği hücreleri alınıyor, ayrılıyor ve hasta olan kişiye naklediliyor. Gözün bir uygulamasında kullanılıyor kök hücreler ama o çok nadir bir uygulama. Başka bir kök hücre tedavi modalitesi yok henüz. Ama ileride potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz ve de genel olarak düşünülüyor dünyada. Çünkü çok fazla dejeneratif hastalık var. özellikle yaşlanan toplumlarda nörodejeneratif hastalıklar var. İşte yaşlanmayla ortaya çıkan
Parkinson, Alzheimer
gibi, işte gözde işte bu sarı benek hastalığı gibi ya da bazı tip diyabet gibi. Bunlarda bozulan hücrelerin yerine yeni hücre koyarak bir tedavi yöntemi geliştirilebileceği düşünülüyor. Ama hücreleri nereden bulacağız? İşte onları kök hücreden elde etmemiz lazım. Ama elde ettiğimiz kök, yani elde ettiğimiz hücrenin de uyumlu olması lazım kişiye. Dolayısıyla orada bir problem var. Çünkü uyumlu hücre bulmak kolay değil, bazen mümkün de değil.
Biraz magaziner olacak ama şey dediniz ya biraz önce, yaşlanmayı şey yapıyor, hücrelerdeki yaşlanmayı gideriyor veya yaşlanmayan hücre yapıyor, her neyse. Ama bu ileride mesela ölümsüzlük falan böyle şeyler olur mu?
Ya ben bazen seminerler veriyorum. Seminerlerde böyle bir resim gösteriyorum. Gençlik Çeşmesi diye bir resim var. Alman bir ressamın var. Sağında işte yaşlı böyle insanlar geliyor. O çeşmeye girip gençleşmiş şekilde çıkıyorlar. Genelde bu kök hücrelerde hep bu tip şeye benzetiliyor. Ya bir doğruluk payı var. Sonuçta kök hücreler, özellikle embriyonik tip kök hücreler, ölümsüz hücreler. Yani biz onları laboratuvarda sonsuza dek büyütebiliriz. Yaşlanmıyorlar. Normalde diğer hücrelerin gösterdiği yaşlanma belirtilerini göstermiyorlar. Hmm. Mesela normalde hücreleri tabağa koyduğumuzda normal hücreleri giderek de kromozomların uçları kısalıyor. Telomer dediğimiz bir bölge var. Embriyonik kök hücrenin kısalmıyor. Hmm. Bir mekanizması var bunun. Dolayısıyla evet, bunlar ölümsüz hücreler. Özellikle embriyonik tip kök hücreler. Ama bir organizma seviyesinde kök hücreler kullanılarak ölümsüzlüğe ulaşılabilir mi? Ulaşılamaz. Çünkü organizma çok daha kompleks ve bir sürü hücre tipinin üç boyutlu yerleşmesiyle oluşuyor. Aslında yaşlanma durdurulabilir ya da geciktirilebilir hücre nakliyle.
Peki bu kök hücreler yani ölüyorlar mı, yoksa onlar da böyle normal diğer hücreler gibi ölüp işte şey... Devamlı çoğalıp kendilerini yeniliyorlar.
Kendilerini yeniliyorlar. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Yani bir kök hücre düşünün, ikiye bölünüyor. Bir tanesi diyelim farklılaşmaya başlıyor. İşte kanda mesela al yuvar olmaya başlıyor. Diğeri ama hep kök hücre olarak kalıyor genelde. Bazı durumlarda ikisi de farklılaşırsa o zaman kök hücreler kalmaz, değil mi? O zaman işte yetmezlik ortaya çıkıyor mesela. Kan sisteminde yetmezlikler ortaya çıkıyor.
Peki neden kan hastalıklarında işe yarıyor özellikle? Yani niye başka bir yerde yaramıyor da?
Yani tarihsel nedeni olabilir. Bir de tabii kan sisteminin kök hücreleri erişilebilir. Yani kemik iliğinden kolayca erişilebilir. Hatta yeni yöntemlerde hekimler kemik iliğinden bunların dışarı çıkmasını sağlayıp direkt kandan da toplayabiliyorlar. Belirli bir anatomik bölgeye yerleştirmemiz gerekmiyor onları nakil yaptıktan sonra. Yani kana tekrar geri veriliyor. Onlar evlerini buluyorlar. Kemik iliğine gidip yerleşiyorlar verilen insanda. Ama mesela başka sistemler için, mesela işte beyindeki bir kök hücre nakli diye bir şey hayal edersek, onları belirli bir noktaya yerleştirmek lazım. O çok daha zor.
Kandan da kök hücreyi alabiliyorlar dediniz galiba. Yanlış mı duydum?
O zaten yapılan bir uygulama.
Türkiye'de yapılıyor mu?
Tabii yapılıyor. Yani bu çok aslında oturmuş, onlarca senedir yapılan bir tedavi yöntemi. Ve dediğim gibi en uygulanabilir kök hücre tedavi yöntemi. Ama sadece o kan hastalıkları için geçerli, başka hastalıklar için geçerli değil.
Peki bunların başarı oranları ne? Bu kanla ilgili yapılan çalışmaların tedavi yöntemlerinin oldukça yüksek. Evet, yani misal kan kanserinde ne kadar bunun başarılı?
Ya onu aslında bir hematolog, onkolog hocaya sormak lazım ama yani uygun, genetik olarak uyumlu bir insandan nakilmişse %100'e vurabilir. Ama tabii komplikasyonları var. Çok, yani o transplant sırasında, nakil sırasında çok komplikasyon çıkabiliyor. Çünkü o zaman bağışıklık sistemi tamamen yok etmiş oluyorsunuz bir ara. Orada işte enfeksiyonlar falan gelişebiliyor. Ama mesela bir kan kök hücresinden başka bir hücre oluşturamıyoruz. Yani tutup da bir işte karaciğer hücresi oluşturamıyoruz.
Başka hangi hastalıklarda kanseri dışında mesela ne tarz hastalıklar var? Kan hastalıkları, anemi var sanırım.
İşte evet, bazı genetik bazı anemiler var. Yani DNA mutasyonundan doğru kaynaklanan, işte ailesel geçişli olan bir genetik hastalıklar var. Yani kan sistemi var ama mesela ak yuvar yapmıyor vücut. O gibi durumlarda da uyan bir
şeyin, bu tedavilerin Türkiye'deki durumunu soracağım. Birincisi ne kadar zor veya ne kadar kolay? İkincisi yani yaygın mı, daha doğrusu onu soruyorum. Masraflı mı ki herhalde böyledir.
Yani mesela devlet karşılıyor. Devlet bu. Karşılıyor bildiğim kadarıyla. Yani tabii her yerde yapılmıyor ama yaygın bir şekilde yapılıyor. Şöyle merkezler var, nakil yapabilen hastaneler var. Bunların hepsinde yapılabiliyor. Bazen tabii şey bulunamıyor, uyumlu donör bulunamıyor. O zaman yurt dışındaki veri tabanları taranıyor bulmak için.
Bununla ilgili kampanyalar falan yapılıyor sanırım, evet, değil mi? Yani yapılıyor. Şey donör bulabilmek için. Demek ki Türkiye'de biraz geride miyiz o konuda?
Gerideyiz. Yani bir veri tabanımız az. Ama bu her yerde de bir problem. Yani Amerika'da da bir problem. Hep böyle işte bu kampanyalar yapılıyor. İnsanlar kanlarını versin, hangi genetik yapıya sahip oldukları ortaya çıkarılsın, veri tabanında bulunsun ki birisinin ihtiyacı olduğunda onunla eşleşebilsin diye. Hı
hı. Bu veri tabanı dediniz, ulusal bir veri tabanı değil mi?
Ulusal, aha. Hı hı.
Şimdi bu konuda bir de yani sizin bu çalıştığınız alanda bir Nobel ödülü de söz konusu. Biraz onu konuşalım. 2012 yılında Japon bir bilim adamı Yamanaka bu konuda bir çalışma yapıyor. Çalışmayı önce bir öğrenelim sizden.
Şimdi
ne yaptığını.
İlk önce problemi söyleyeyim. Evet, problem evet. Şu, evet kan sistemi için ilik nakli yapılabiliyor ama başka hücreleri elde etmek istediğimizde nereden elde edeceğiz? Yani embriyonik kök hücreler elde edemiyoruz. Çünkü bir embriyonik kök hücreler az sayıda varlar ve size bana uyumlu değil onlar. Etik problemleri var. O embriyonik kök hücreler yapıldığında embriyo yok edilmiş oluyor. Dolayısıyla yani Yamanaka'nın düşüncesi şu, herhangi bir başka hücre tipinden kolay erişebildiğimiz deri hücresi gibi embriyonik kök hücreye benzer hücre yapabilir miyiz? Oluşturabilir miyiz? Bunu yapabilirsek o zaman sizden bir ufak deri hücresi alırız, onu kök hücreye dönüştürürüz ve size uyumlu, tam uyumlu, kendini yenileyebilen ve daha sonra sizin ihtiyacınız olabilecek bir hücre tipine dönüştürebileceğimiz bir hücre kaynağı olur. Şimdi tabii bu uzun zamanlar denendi bu. Fakat başarı ulaşamadı. Yamanaka şöyle bir yöntem geliştirdi. Dedi ki embriyonik kök hücrelere bakalım. Orada hangi genler aktif? O genlerin 20 tanesini seçti. Ve sonra bunları kombinasyon olarak denedi. Nasıl denedi? O 20 geni alıp deri hücresine aktardı. Ve baktı. O 20 genin hangisi ya da hangi kombinasyonu deri hücresini kök hücreye dönüştürebiliyor. Ve böyle bir kombinasyon buldu. 4 tane faktör buldu, 4 gen. Bunlara biz Yamanaka faktörleri diyoruz. Yani meraklılar için OCT4, SAX2, KLF4 ve MYC genleri bunlar. Bu 4 geni bir şekilde biz deri hücresine aktarırsak embriyonik kök hücreye benzeyen hücreler üretebiliyoruz. Bunlara da Induced pluripotent stem cell, Türkçesiyle uyarılmış pluripotent kök hücre diyoruz. Çünkü biz uyararak onları yapıyoruz. Buna da hücrenin yeniden programlanması adını verdi. İşte bu hücre yeniden programlanmasını bulduğu için 2012'de Nobel aldı. Ve bu buluş 2006'da yapmıştı. Yani 2006'da yayınlanan bir makalenin 6 sene sonra Nobel alması çok az görülen, bilmiyorum belki en kısalardan bir tanesi normalde.
Neden öyle oluyor? Yani şey sonuçlarının tam kesin olarak ortaya çıkması mı bekleniyor?
Yok, tam tersi. Yani normalde mesela bir buluş yapılıyor. O buluşun genel kabul görmesi, öneminin idrak edilmesi onlarca sene alabiliyor. Ya da işte 40 sene sonra o buluş için Nobel veriyor. Bu 6 sene sonra verilmesi yani bu kök hücre alanında yaptığı çalışmanın çok önemli olduğuna işaret ediyor. Ve Nobel Komitesi'nde bunun tıp ve fizyoloji alanında çok önemli bir buluş olduğunu öyle hissettiklerini gösteriyor.
Bununla birlikte galiba bunun da bazı şeyleri var, açmazları var galiba.
Evet, yani tabii ki her şey gibi bu teknoloji gibi bunda bazı çözdüğü sorunlar var, çözemediği sorunlar var. İşte bizim çalışmamız daha çok bu tekniği nasıl daha iyi yapabiliriz diye. Çünkü birkaç sorun var. Bir tanesi deri hücresine bu Yamanaka'nın bulduğu genleri veriyoruz ama hepsi kök hücre olmuyor. 100 bin tane hücreyle başlayacak sadece bir tanesi ya da belki 5 tanesi oluyor. Yani verim %0.01 falan gibi. Bunu nasıl arttırabiliriz diye bir çalışmalar yapılıyor. Biz de bunlardan bir kısmını yapıyoruz. Bir de bu genleri bir şekilde, bu 4 geni deri hücresine aktarmak gerekiyor. Yani ekstra kopyalarını koymak gerekiyor. Bunun için de onun bulduğu ilk yöntemde virüsler kullanılıyor. Yani bu genler, ki genler DNA parçası, bu DNA parçası virüslerin içine konuyor. İşte hatta HIV'ye benzeyen virüslerin içine konuyor ve virüsler hücrelerin üzerine konuyor. Virüsler enfeksiyon yapıyor hücrelere ve ekstra o DNA parçalarını hücreye aktarıyor. Bu DNA parçaları hücreye girdikten sonra hücrenin kendi kromozomlarında belirli yerlere ekleniyorlar. Ama rastgele ekleniyorlar. Şimdi burada şöyle bir problem var. Kromozomlarda normal genler de var. Ve bu normal genlerin ortasına girerse mesela bir DNA parçası, o normal genin fonksiyonunu bozuyor. Dolayısıyla bu yöntemle elde ettiğimiz hücrelerin daha sonra genetik yapısının bozulmasından dolayı kansere dönüşme riski oluyor. Bir de Yamanaka'nın bulduğu 4 genden bir tanesi MYC geni. Bu da aslında kanser yaptığı bilinen bir gen. Dolayısıyla bunu kullanmasak daha iyi olur. Hatta hiçbir virüs kullanmadan kök hücre yapabilsek en iyisi olur. İşte çalışmalarımız bizim o yönde. Bir deri hücresini alıp Yamanaka faktörü kullanmadan ya da işte virüs kullanmadan nasıl yapabiliriz sorusuna şöyle bir yaklaşım getirdik biz. Bu genlerin ekstra kopyalarını koymayalım ama bu genleri aktive edelim, kendi kendilerini aktive edelim. Bunları yapabilecek kimyasallar aradık. Yani küçük kimyasallar, işte ilaç gibi hücrelerin üzerine konulacak küçük moleküller. Bu da tabii ortak bir çalışmaydı. İngiltere ile yaptığımız bir çalışmada. 60 kadar kimyasal denedik. Yani bu 60 kimyasalı rastgele seçmedik tabii. Belirli bir mantık
çerçevesi. İşin İngiltere ayağını mı yapıyor? Kimya ayağını İngiltere mi yapıyor? Pardon.
Evet, yani Oxford Üniversitesi'nde çalıştığımız grup kimyasalları tasarlayan ya da onları sentezleyen grup. Bunun içinde olan bir araştırma grubu. Onlardan aldığımız kimyasalları biz bu kök hücre yapımında deniyoruz. Çünkü bizim ekspertimiz de bu alanda. Sonuçta bir dediğim gibi çok düşük olan verimi arttıracak bazı kimyasallar bulduk. 10 kat daha fazla kök hücre yapabiliyoruz. Bir de bu Yamanaka faktörlerinden 4 tane de var dedim ya, onlardan 2 tanesini kullanmadan da hücreleri kök hücreye dönüştürebildik. Bu da önemli. Hatta o bahsettiğim MYC genini mesela artık kullanmamıza gerek yok. Biz bir kimyasal kokteyl bulduk. Bunların yerine geçebiliyor. Ya bu şu için önemli. İleride bu çalışmalar daha da ilerlerse, başarıya ulaşırsa, hani hiçbir virüs kullanmadan, ekstra gen kopyası eklemeden hücrelere bir kimyasal kokteylle işte belirli bir süre muamele ederek hücreleri kök hücreye dönüştürebiliriz diye düşünüyoruz. Onu yapabilirsek bu elde ettiğimiz kök hücreler çok daha yararlı olur kliniklerde.
Henüz yok ama öyle bir şey. Yani çalışmalarınız sürüyor, anladım. Yamanaka haberi var mı bundan?
Vardır yani, makalemiz basıldı.
Siz tanıştınız mı mesela?
Tanıştım. Yamanaka tabii yani Japonya'da bir aslında ulusal kahraman. Hatta sadece bu konuya ilgili bir enstitüsü var. Ve dolayısıyla aslında bu tip kök hücrelerle, yani bu iPS hücreleri dediğimiz hücrelerle ki yapılan hep klinik çalışmaların çoğu da Japonya'da yapılıyor. Yani virüslerle yapıldığı sakıncaları var dedim ama yine de o sakıncaları olmasına rağmen bazı çalışmalar yapılmaya başlandı. İnsanda denenmeye başlandı bu tip hücreler.
Geri gelmişken onu da sorayım. Bu kök hücre çalışmalarında kim daha önde gibi sanki? Yani Japonya diyebilir miyiz, yoksa Amerika daha mı?
Yani Amerika'da tabii çok çok daha geniş farklı alanlar var ama bu spesifik iPS dediğimiz, yani kişiye özgü kök hücre alanında Japonya biraz daha ileride. Birincisi, pek çok patent Japon, yani Yamanaka ve onun grubuna ait. Bu önemli bir faktör. Bir de oradaki bu işi denetleyen sağlık otoriteleri biraz daha liberaller bu konuda. Daha liberaller Avrupa'ya ve Amerika'ya göre.
Peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum? Bu sizin yaptığınız çalışmalar başarılı olursa Yamanaka'nın sistemi çok daha verimli bir hale gelecek ve daha uygulanabilir, daha tedavide daha etkin bir hale gelecek mi? Doğru
evet,
mu?
Evet, evet, aynen öyle. Bir de daha yani oluşan hücrelerin daha güvenli olacağını, prensip olarak daha güvenli olacağını.
Güvenliden kasıt yani
kansere dönüşme riskinin başka, çok daha az olacağını düşünüyoruz. Tabii onu test etmek lazım. Yani onu test edemeyiz, bilemeyiz ama mesela bu ilk Japonya'da yapılan klinik araştırmaların bir tanesinde bir hastalığın alınan deri hücreleri iPS hücrelerine dönüştürmüştü, kök hücreleri, ve sonra bir göz uygulaması için nakledilmişti, gözde retina hücrelerine. Fakat o sırada hücrelerde bir mutasyon olduğu fark edildi. Ve o zaman hemen durduruldu klinik çalışma. Çünkü daha sonra bir tümöre dönüşebilme riski olacağını düşündükleri için. Dolayısıyla yani klinik çalışma yapmadan evvel çok çok detaylı bir şekilde hücrelerin uygun olup olmadığını da incelemek lazım.
Bir hedefiniz var mı peki? Yani şu tarihte başarılı oluruz, yani şu tarihe kadar bu işi bitiririz diye.
Şöyle ki bizim yaptığımız prensipte bir çalışma fare hücreleri üzerinde yapıldı ve başarıya ulaştı 2-3 sene evvel. Ama henüz insan hücrelerinde olmadı. Tabii fare ile insan hücresi farklı yapılır. Yani mekanizmaları farklı olabilir. Yani 3-4 sene içinde ben olabileceğini düşünüyorum. Ama biraz tabii şansa da bağlı. Yani doğru deney yapsanız da mesela biz 60 tane kimyasal denedik. 200 bin kimyasal deneseydik belki bulabilirdik. Belki de doğru kimyasal alanı test etmesek bulamazdık da. Yani o biraz da tabii daha değişik yöntemler de var bunu bulmanın. Yani daha genetik yöntemler kullanarak da hücreleri kök hücreye çevirmeler bulabilirsiniz. O farklı bir alan.
Evet, onu da soracağım aslında. Siz kimyasal kullanmayı denemişsiniz mesela, virüs kullanmak yerine. Başka bir şey deneyen var mı?
Var. Şöyle, mesela hücrelerin sevdiği, sevdiği derken hücreleri daha fazla büyümeye iten mesela proteinler var. Onlar eklenebiliyor. Ya da mesela bir genler iptal edilebiliyor. O da yeni çıkan bazı yöntemler var. CRISPR adında bu.
Gen nasıl iptal edilir?
Gen nasıl iptal edilir? Gen dediğimiz şey aslında bir DNA dizisi. Belirli bir harf dizisinde olması gerekiyor. Ama onu bir şekilde bozarsanız, o harf dizilerine birkaç tanesini değiştirirseniz, genin protein yapma olasılığını durdurabilirsiniz. Yani sonuçta iptal etmede o gen dizisini bozmak manasında. Yani mesela ATG'yi TAG'ye dönüştürmek gibi.
Siz kaç kişilik bir ekipsiniz?
Türkiye'de bizim işte Koç Üniversitesi'nde yaklaşık benim 6 tane doktor öğrencim var. Yani doktor ve master öğrencim var. Tıp fakültesinden okuyup da araştırmaya katılan 4-5 öğrencim var. Yani değişmekle, yıllar içerisinde değişmekle beraber işte 5 ila 10 arasında bir ekibiz. İngiltere'deki ekip de daha büyük. Yaklaşık onların 20 kişilik bir laboratuvar var. Ama hepsi bu konuda çalışmıyor dedi. Farklı konularda çalışıyorlar.
Şeyi soracaktım, unuttum. Neden deri hücreleri alınıyor devamlı?
Deri hücrelerinin alınmasının nedeni aslında tamamen erişebilir oldukları için. Yani bu dediğim yöntemle herhangi bir hücreden kök hücre yapma yöntemi bütün hücreler için geçerli. Ama deride ufak bir ben aldırma operasyonuyla, işte biyopsi gibi bir operasyonla hemen onlara erişebiliyoruz. Ama kandan da yapılabilir. İşte atıyorum, işte karaciğerinizdeki hücreden de yapılabilir teorik olarak.
Peki bunun dışında, bu çalıştığınız spesifik alan dışında var mı başka çalışmalarınız?
Bu, yani şu anda hep konuştuğumuz şey hep böyle hücreleri yapalım, güvenli bir şekilde yapalım, insana aktaralım bir tedavi yöntemi olsun diyeydi. Yani o konuda çalıştık ama aslında bu hücrelerin başka bir kullanım alanı daha var. O da hastalık modellenmesi. Bazı genetik nadir hastalıklar var. Bu akraba evliliklerinden dolayı oluşan. Türkiye'de de göreceli olarak daha sık görülebilen. Şimdi bunlar nadir hastalık olduğu için genelde bunlara çalışanlar az oluyor. Ve ilaç geliştirilmesi de genelde o kadar öncelikli olmuyorlar. Ve diyelim ki bir ilaç buldunuz ya da ilaç olduğunu düşündüğünüz bir kimyasal var. Bunu test etmek için o nadir insanları bulmanız gerekiyor. Bu çok olası bir şey değil. Dolayısıyla bu hastalıkları çalışacak modellerin üretilmesi gerekiyor, hücre modelleri. Bu teknoloji sayesinde yapabiliyoruz. Şöyle ki mesela sizin bir genetik hastalığınız var ve sizden mesela dünyada 10 kişi var böyle benzer hastalığa sahip. Sizden alıp hücreyi, kök hücreyi, yani sizden bir deri hücresi alıp onu kök hücreye yaparız. Ve bu kök hücre ölümsüz olduğu için ve biz laboratuvarda istediğimiz kadar büyütebildiğimiz için bir daha sizden herhangi başka bir hücre almamıza gerek yok. Bir ilaç denenmesi gerektiğinde sizin kök hücreleriniz üzerinde denenebilir. Ya da sizin hastalığınız karaciğer hastalığıysa kök hücreleri karaciğer hücresine dönüştürüp o hücreler üzerinde denenebilir. Yani ilaç taramaları için ya da hastalıkların mekanizmalarını anlamak için, işte bu hastalıkta böyle bir mutasyon var ama bu hücreyi nasıl etkiliyor anlamak için hücre yenilenemeyen bir hücre kaynağı oluşturabiliyoruz. Bu iPS hücreleriyle hastalık modellemesi önemli bir konu. Özellikle yurt dışında büyük işte ilaç şirketleri buna çok büyük yatırım yapıyorlar. Çünkü mesela bir Alzheimer çalışacaksınız. Alzheimer'a bir ilaç deniyorsunuz. Alzheimer'in ilacını nerede denemeniz lazım? İlk önce hücrede denemeniz lazım. Hücrede çalışırsa farede denemeniz lazım. Farede çalışırsa fare modelinde insana geçmek lazım. Ama işte bu tip Alzheimer mesela siz hücre modelinde deneyebilirseniz, modelini yaratabilirseniz çok daha hızlı oluyor işler, ilaç taramaları. Onun için bu da önemli bir alan bizim için.
Konunun dışına çıkmış olacağız biraz ama çok merak ettiğim için soruyorum. Neden hep fare kullanılıyor deneylerde?
Yani birkaç nedeni var. Bir kere fareler insana fizyolojik olarak yakın, memeli. Büyümeleri hızlı, jenerasyon zamanları hızlı. Ve de genetik olarak manipüle edilebiliyorlar fareler. Yani yaklaşık 20 bin, 22 bin gen var. Bu genlerin aynılarının %99'un aynısı farede de var. Ve farede herhangi bir geni gidip kesebiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Çıkarttığımız zaman o genin işlevini görebiliyoruz. Mesela işte yüksek kolesterol neden olan bir gen olabilir. Onu farede çıkarttığımız zaman farede kolesterol artıyor. Bu hem bir iyi bir model oluyor hem de genin ne yaptığını anlamış oluyoruz. Yani insanda yapamayacağımız bir deneyi farede yapabiliyoruz.
Peki bu şey basında çıkan sürekli işte farenin üzerine kulak yapıyorlar vesaire. Bunlar gerçek mi bir kere?
Gerçek. Hatta o eski. Yani orada kulak yapısına benzeyen bir iskelet yapılıp farenin deri altına yerleştirilip kıkırdakla beraber oluşmasını sağlıyorlar. Ama yani bu kök hücre uygulamalarında da önemli aslında bu. Çünkü kök hücreyi bazı durumlarda sadece hücre olarak insana vermek yeterli değil. Onu böyle bir doku şeklinde ya da üç boyutlu bir ortamda vermek gerekebilir. Dolayısıyla o daha çok biyomühendislik uygulamalarına giriyor kök hücrelerin.
Bir de şeyi soracağım. Bu kök hücre tedavileri ya da kök hücre üzerine çalışmaların mesela kötüye kullanılma ihtimali veya etik dışı kullanılma ihtimali var mı? Mesela şeyde belki daha azdır bu, daha böyle yasaların daha sıkı olduğu yerlerde belki şeydir ama hani mesela Çin gibi ülkelerde, ki onlar da herhalde bir şeyler yapıyorlardır bu konuda. Var, oralardan böyle kötü niyetli insanların herhangi bir şey yapmaları mümkün mü? Buradan, bu çalışmalardan öyle bir şey çıkar mı?
Yani neden? Maalesef kök hücre alanı bu konuda bayağı kötü. Yani hem tarihsel olarak da şeyleri var. Birkaç şeyden bahsedebiliriz. Bir tanesi bu kök hücre tedavileri yönünde. Yani bir sürü aslında Amerika'da da, Meksika'da, Çin'de işte kök hücre klinikleri var. Bunlar kök hücre tedavileri önerdiklerini söylüyorlar. İşte ne olduğu bilinmeyen hücreleri insanlara bir şekilde tedavi için veriyorlar. Bunların hiçbirisi onaylı değil ya da en azından FDA tarafından onaylı değil.
Çünkü FDA,
yani FDA nedir? Dediğimiz bu işte Amerikan İlaç Kurumu bütün ilaçların hani güvenli ve etkili olduğunu gösteren kurum. Dediğim gibi bir tek kemik iliği nakli kök hücre tedavisi onanmış olan. Diğerlerin hepsi yani ya yalan ya işte para kazanmak için yapılan kanıtlanmamış tedavi yöntemleri. Bunlar çok var. Neden var? Çünkü işte kök hücreler çok potansiyel olarak çok iyiler ama bir pek çok hastalık var tedavisi olmayan. Hastalar mail edebiliyor bunlara. Bunlardan uzak durmak lazım. Bu birincisi kötü kullanım açısından. Bir de ikincisi işte bu işte embriyolar üzerinde yapılan bazı kök hücre çalışmaları var. Mesela embriyoların genetiğinin değiştirilmesi. Ya bunlar tamamen kötü değil ama yani bazen bilimsel ve işte toplumsal kuralların dışına çıkmak isteyenler olabiliyor bu alanda. Evet.
Şey olabilir mi yani hani bir yerde böyle daha kanıtlanmamıştır ama işe yaradığı vakalar olmuştur gibi.
İşte vakalar olabilir yani, ama onları çok yani sonuçta kanıtlanması belirli bir istatistike de dayalıyor. Yani mesela 1000 kişi de denemişsinizdir. Bir kişi de şans eseri çalışmış olabilir. Ama mesela 90'ında da çok kötü yan etkileri olmuş olabilir.
Dolayısıyla bir şeyi yaparken bir şeyi bozma ihtimali
var. Var yani? Ve böyle şeyler de var. Yani böyle durumlar da var. Mesela çok tıp alanında çok önemli bir dergi var. New England Journal of Medicine diye. Böyle case report denilen, yani bir hastanın başından geçenleri anlatan şeyler yayınlandı. Mesela adamın biri gitmiş Meksika'da sanıyorum bir omurilik hasarı için ya da Florida'da pardon. Omurilik hasarı için bir kök hücre tedavisi almış. Bir hücreler enjekte edilmiş ona. Sonra işte 2-3 ay sonra görülüyor ki o enjekte edilen yerde bir tümör oluşmuş. Hmm. Çünkü hücrelerin ne olduğu bilinmiyor, karakterize edilmemiş. Böyle bir tedavi yani yöntemi yok aslında ama buna başvurmuşlar.
Biraz kumar olmuş herhalde. Evet. Yani belki de tutabilirdi de.
Ama genelde tutmuyor. Yani tutan ben, en azından ben bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Hatta bu FDA de bu Amerikan İlaç Kurumu da bu özellikle bu kök hücre kliniklerine şu anda bir savaş açmış durumda. Yani bunları kapatmaya çalışıyor ama böyle bir gri alanda bunlar. Yani bazen diyorlar ki biz hastanın kendi hücresini alıp koyuyoruz. Bazen ne olduğunu bilmiyorlar hücrelerin. Sonuçta yani onaylı bir tek FDA'nin onayladığı ya da Avrupa Birliği'nin onayladığı kök hücrenin tedavilerine yönelmek lazım. Başka hiçbir şey değil.
Şunu demin söyledik ama bir kere daha söyleyelim. Hani merak eden insanlar olabilir. Türkiye'de hem devlet hem özel hastanelerde bu kanla ilgili olanlar,
kemik iliği nakli,
kemik iliği nakli yapılabilir birçoğunda diyelim en azından yapılabiliyor değil mi? Yani?
Evet. Ama diğer dediğim gibi yani bu deneysel aşamada olan işte göz için olsun, Alzheimer, Parkinson için bunların hepsi deneysel aşamada. Bazıları daha ileriki aşamada. Mesela bazıları insanda da deneniyor Japonya'da. Bazıları denenmiyor. Daha o kadar ilerlemediler. Farklı durumlardalar. Bunları tabii takip etmek lazım. Yani ne zaman kabul görürlerse tabii bunları uygulanabilir Türkiye'de.
Ama şey yani bir umut var, bayağı bir umut var herhalde değil mi? Yani bakın ya Manaka yapmış sonra siz bir şey onun başarısı
tabii ki umut var, çok
başka
var.
Başka birisi başka bir şey yapacak belki. Bir gelecek vadeden bir şey sonuçta yani.
Evet, onun içinde zaten büyük yatırım var buna. Birçok insan çalışıyor ama 2006'da mesela ilk çıktığında hani 5 sene sonra belki bunları göreceğiz diyorduk. 5 sene geçti hala çok yaygınlaşmadı. Dolayısıyla yani bilimin kendi bir gittiği bir yol da var. Onu da yani onu da çok fazla zorlayamamak gerekiyor.
Peki süreme baktığım zaman sonuna geldik gibi var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Yok, çok teşekkürler, sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun konuğumuz olduğunuz için. Ayağınıza sağlık.
Bir şey ekleyeyim.
Tabii buyurun.
Genç sizin genç izleyenleriniz için ya da bilimle ilgilenmek isteyenler için web sayfamıza bakabilirler. Koç Üniversitesi'nde kök hücre laboratuvarı. Yani ilgilenenleri her zaman bekleriz.
Nedir web sayfasının
adresi? SCL, Stem Cell Laboratory'nin scl.ku.edu.tr.
Tamamdır. Onu da böylece duyurmuş oldum. Tamam. Tekrar teşekkür ederim size.
Teşekkürler, sağ olun.
Bu akşam kök hücre tedavilerini konuştuk. Konuğumuz Doçent Doktor Tamer Önder'di. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.